Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. Ayrım. 11. Bölüm. Polis merkezinden ayrılırken saat sabah 4'e geliyordu ve yorgunluk tüm duyularını boğmaya çalışan ıslak bir battaniye gibi üzerine kapanmaya başlamıştı. Reflekslerine güvenmek yerine aracı otomatik pilota aldı. Bir taraftan da bakım ve onarımdaki uyuzların mekanizmaya bir eşek şakası daha yapmadıklarını umut ediyordu. Yine de kendini birden Teksas'ta bulacak olsa bile umursamayacak kadar yorgundu. Elbette Teksas'ta da yatak vardı. Geri dönüşüm kamyonları çoktan yollara çıkmış, işe koyulmuşlardı. Monoton ve mekanik sesler çıkararak kaldırımlardaki çöp kutularını ve konteynerleri boşaltıyor, şehri ertesi günün çöplerini hazırlayan gölge takımlar halinde çalışıyorlardı. Belediyeye bağlı bir altyapı ekibi, beyaz fosforlu kıyafetleri içinde 10. caddenin bir kısmını delmekle meşguldü. Hidro delgeçlerden çıkan tiz vızıltı, Eve'in sol şakağından dağılmaya başlayan baş ağrısıyla rekabet edebilirdi. Işıklarda durduğunda adamlardan birkaçı iş güvenlik gözlüklerinin üzerinden onu kesmeye başladılar. Bir tanesi bir taraftan kalçalarını oynatırken, bir taraftan da kendi sınırlı dünyasında efsane saydığı aletini tutarak sallamaya başladı. Pandomim gösterisiyle oldukça eğlenen yanındaki diğer zevzek arkadaşları da kahkahalar atmaya başladılar. Eve, arabadan çıkıp adamların testislerini birbirine bağlama hissiyle doluyken, onları cinsel teşhirle suçlayamayacağını düşündü. Onun yerine kafasını koltuğa dayadı ve sensörler ışık değişimini algılayıp araç yola çıkarken gözlerini kapadı. Zihinsel olarak bir kez daha Monica'nın dairesine gitmeye karar verdi. Bu kez şampanya vardı. Eve, markası Rourke'un tercihlerinden biri olduğundan şampanyayı tanımıştı ve o balonlu sıvı şişesinin 1.000 dolara kadar çıkabileceğini biliyordu. Ona göre yudumlanarak biten gazlı bir içecek için uçuk bir fiyattı. Adam bu kez bardakları yatak odasına götürmüştü ama sahnenin kalan kısmı diğerleriyle aynıydı. Alışkanlıklarına çok bağlılar ve sırayla çalışıyorlar diye düşündü. Skor mu tutuyorlar? Sonuçta çoğu oyun rekabetten ibaret değil mi? Monica konusunda başarıya ulaşılmamıştı. Bitirmeyi mi deneyeceklerdi? Yoksa arkalarına yaslanıp kızın kendi kendine ölmesini mi umut edeceklerdi? Biraz huzur bulabilmek için koltuğunda kıpırdandı. Sabahleyin Michaels'ı ara ve durumunu kontrol et. Vardiyada bekleyecek polisleri ayarla. İlk vardiyaya güvenilir True Heart'ı koyabilirdi. Çocuk kuş uçurtmazdı. Allegheny ve Jay Forrester konusunda bilgi edin. Doktor Theodore McNamara konusunu takip et. Charles'ın verdiği hesap numaraları konusunda Feeney'i sıkıştırmaya başla. Siber kafeden alınan bilgisayarların veri dökümü konusundaki sıkıştırmalara devam et. Şimdiye kadar güller konusunda bir yere ulaşamamıştı. Çiçekçileri tekrar yokla. Kafan patlamadan önce lanet olası bir ayıltıcı al ve aptal bir ağrı kesici yut. İlaçlardan nefret ediyordu. Onu ya aptal ya zayıf ya da aşırı enerjik hissettiriyorlardı. Şu anda Monica'nın sisteminde de ilaçlar dolaşıyor olmalıydı. İçinde dolaşıp kalbini onarmaya, beyin damarlarını temizlemeye ve Tanrı bilir daha neleri düzeltmeye çalışıyorlardı. Eğer işler yolunda giderse uyanacaktı ve hatırlayacaktı. Korkmuş, kafası karışmış, afallamış olacaktı. Zihni bedeninden ayrı düşmüş gibi olacaktı, en azından başlarda. Boş noktalar olacaktı ve sorulması gereken sorular o boşluklara bomba misali düşecekti. Eve, zihnin elinden geldiğince kendini dehşetten koruduğunu biliyordu. Bir hastanede makinelere bağlı, acı içinde ve yabancı suratlar karşısında uyanmanın ne demek olduğunu biliyordu. Zihin saklanmaktan başka ne yapabilirdi ki? Adın ne senin? Ona bunu sormuşlardı. Sordukları ilk şey buydu. Doktorlar, polisler hastane yatağının önünde toplanmış ona bakıyorlardı. Adın ne senin küçük kız? Ufak kız hitabı kalp atışlarını hızlandırmış, yatakta top gibi kıvrılmasına neden olmuştu. Küçük kız. Küçük kızların başına berbat şeyler gelirdi. İlk başta onun dilsiz olduğunu düşünmüşlerdi. Fiziksel ya da psikolojik bir özrü olduğunu. Ama konuşabiliyordu, sadece verebileceği cevaplar yoktu. Polis o kadar kötü görünmüyordu. Doktorlardan ve uçuşan beyaz ya da soluk yeşil önlüklü adamlardan sonra gelmişti. Daha sonraları saklandığı ara sokakta onu bulup hastaneye getirenin o olduğunu öğrenmişti. Kendi hatırlamıyordu ama öyle olduğu söylenmişti. İlk anısı yüzüne doğru tutulan ve gözlerinin içini yakan bir ışıktı. Bir de düzeltilmeye çalışılan kırık kolundan vücuduna yayılan donuk tuhaf acı. Ter ve pislik içindeydi ve kurumuş kan. Gülümseyip cesaretlendirmeye çalışan bu insanlar, bu yabancılar onunla çok yumuşak konuşuyorlardı. Ama tıpkı polisinki gibi onların gülümsemeleri de gözlerine kadar ulaşamıyordu. Sevimsiz, mesafeli, acıma ya da sorularla dolu gülümsemelerdi. Onu muayene etmeye ve incinen yerlerine doğru inmeye başladıklarında, Eve vahşi bir hayvan gibi mücadele etmişti. Vahşi, yaralı bir hayvanın dişleri, tırnakları, ulumayı andıran çığlıklarıyla mücadele etmesi gibi. Hemşire o zaman ağlamaya başlamıştı. Sakinleştirici iğneyi seruma eklerken yanağından yaşlar süzülmüştü. Hemşire çekildiğinde, ''Adın ne?'' diye sormuştu polis. ''Nerede yaşıyorsun? Kim böyle canını yaktı senin?'' Bilmiyordu. Bilmek istemiyordu. Gözlerini kapadı ve tekrar bilincini kaybetmek istedi. Bazen ilaçlar bilincini kaybetmesini sağlıyordu. Ama onu fazlaca derinlere götürdüklerinde pis bir kırmızının hakim olduğu hava soğuk, çok soğuk oluyordu. O anlarda daha çok korkuyordu. Rutin, sessiz sorularıyla etrafında dönüp duran yabancıların karşısında olduğundan çok daha fazla korkuyordu. Bazen o soğuk yerde olduğunda yanında birisi daha olurdu. Nefesi alkol kokan ve ışıklar açıldığında hızla kaçışmaya başlayan hamam böceklerini andıran parmaklarıyla teninde gezinen birisi. O parmakları üzerinde hissettiğinde aldığı onca ilaç bile çığlık atmasına engel olamıyordu. O yabancılar kendinin ne konuştuklarını duyamadığını, sessiz mırıltılarla söylediklerini anlayamadığını sanırdı.
Dövülmüş, tecavüze uğramış, uzun süreli cinsel ve fiziksel istismara maruz kalmış, kötü beslenme ve gıdasızlık, dehidrasyon, ciddi fiziksel ve duygusal travma, hayatta kalması büyük şans, bunu yapan pisliği kesip ufak parçalara ayırmak gerek, bir kurban daha işte, dünya onlarla dolu. Kimlik kaydı filan da yok. Adı Eve olsun. Eve Dallas.
Araba durduğunda aniden uyandı ve boş gözlerle karşısındaki taş eve baktı. Camına loş gölgeler vuruyordu. Eve'in elleri titriyordu. Yorgunluk dedi kendi kendine. Sadece yorgunluk. Eğer kendini Monica Klein'le ilişkilendiriyorsa bile bu doğaldı. Arabadan inerken, davaya yardımcı olacak bir durum sadece, diye düşündü. Şu anda kim olduğunu biliyordu. Gerçekten Eve Dallas haline gelmişti ve artık bu sadece sistemin ona verdiği bir isimden ibaret değildi. Daha önce kim olduğu, daha önce neler yaşadığı değişebilecek şeyler değildi. Eğer o hırpalanmış, kırılmış ve korkmuş çocuk hala içinde yaşıyorsa, yapılacak bir şey yoktu, sorun yoktu. Her ikisi de hayatta kalmıştı. Ceketini çıkarıp silah koşumunu çözerek üst kata tırmanmaya başladı. Yatağa doğru ilerlerken yalpalayarak üzerindeki kıyafetleri de çıkarıyordu. Yatağa girdi. Hala kafasında yankılanıp duran seslerin artık bir son bulmasını isteyerek sıcacık, yumuşak örtülere sarındı. Karanlıkta Rourke'un kolunun sarılışını ve onu kendine doğru çekişini hissetti. Birden ürperdi. Kim olduğunu biliyordu. Rourke'un kalbinin düzenli atışlarını sırtında hissediyordu. Genç adamın kolunun rahatlatıcı ağırlığı beline dolanmıştı. Boğazında düğümlenmeye başlayan gözyaşları onu şaşırtmış ve kızdırmıştı. Şimdiye kadar nerede saklanmışlardı ki? Aniden tüm bedenini saran soğuk ürperişlerinin devam edeceğini haber veriyordu. Eve, Rourke'a dönerek iyice sokuldu. ''Sana ihtiyacım var.'' dedi. Dudakları dudaklarını bulurken, ''Sana ihtiyacım var.'' Çaresizce sıcaklığa, çaresizce Rourke'a duyduğu ihtiyaçla ellerini onun saçları arasında yumruk yaptı. Onu karanlıkta da olsa tanıyordu, dokusunu, tadını, tenini. Burada böyle onun yanında sorular yoktu, sadece cevaplar oluyordu. Bütün cevaplar. Sırtında düzenli atışlarını hissettiği kalbin, şimdi kendi göğsünün üzerinde hızlandığını hissediyordu. Daha önce kimsenin olmadığı şekilde yanında oluyordu Rourke. Adımı söyle. İyi. Rourke'un dudakları genç kadının yüzündeki morlukta gezinirken acısını aldı. Benim Eve'im. Ne kadar güçlü diye düşünüyordu Rourke, ne kadar yorgun. Kafasından çıkarmak için mücadele ettiği görüntüler ya da sesler her neyse, Rourke onunla birlikte savaşmaya hazırdı. Eve'in istediği sadece şefkat değil, sert bir rahatlamaydı. Elini Eve'in bedeninde aşağılara kaydırarak ona ilk keskin rahatlamayı sağlamak için ağzını ve parmaklarını kullandı. Eve titremeye başladı ama artık titreyişi soğuktan değildi. Vücudunda dolanıp duran sızılar artık yorgunluktan kaynaklanmıyordu. Rourke göğsünü bulduğunda Eve ona doğru yükseldi. Tüm bedenine zevk dalgaları yollayacak seri minik ısırıklar. Ateşin üzerine ateş ekleyen hareket halinde bir dil. Bedenleri çarşaflara dolanırken Eve soluk soluğa onunla yuvarlandı. Bedeni inanılmaz bir arzuyla dolmuştu ve Rourke'un elleri bu arzuya uygun hareket etmeye devam ederken Eve sırılsıklama olduğunu hissediyordu. Rourke genç kadının uzun ince bedenine tapıyor ve asla tam tatmin olamayan bir iştahla onu arzuluyordu. Teni şaşırtıcı ölçüde yumuşaktı. Bu anlarda öyle sıcak ve nemli oluyordu ki birlikte hareket ederlerken onu üzerinde uçuşan ıslak bir ipek gibi hissediyordu. Eve'in ateş gibi yanan dudakları yine dudaklarını buldu ve her ikisini de çıldırma sınırına doğru çekti. İçime gir. Eve dönerek Rourke'un altına girdi ve onu kendine doğru çekti. İçime gir. Rourke ani, hızlı ve derin bir hareketle genç kadının içine girdi. Kalçaları Rourke'un beynini iyice bulandıracak bir hızla ona eşlik etmeye başladı. Rourke karanlık odada Eve'in silüetini, birlikte gidip gelirlerken gözlerinden yayılan parıltıyı görebiliyordu. Eve'in kafası geriye düşene ve orgazma ulaşana kadar zevk içinde gidip gelmeye devam etti. Eve iyice kırılıp ufalanana kadar bekledi. Sonra doğruldu ve Eve'in hala titreyen bedenini kendine doğru çekerek hızlandı. Eve adeta bir kuyuya düşmüş gibi 3 saat boyunca kıpırdamadan yatarak uyudu. Uyandığında kendini çok daha iyi hissediyordu. Gün içinde 1-2 kısa şekerleme yaparsa da kimyasal bir ilaçtan daha iyi geleceğine emindi. Rourke'un tamamen giyinmiş olarak yatağın yanında oturduğunu fark ettiğinde daha yataktan kalkmamıştı bile. Ekranda borsa raporları vardı. Ses kısılmıştı ve oturma alanındaki masada üzerinden dumanlar tüten çok çekici bir demlik kahve duruyordu. Rourke'un bir elinde bir hap, komodinin üzerinde ise içinde şüpheli görünümlü bir sıvı olan bir bardak vardı. "Ağzını aç," dedi Rourke. "Olmaz. Bak, zaten bir sürü morluğun var ve daha fazla canını yakmak istemiyorum. Ama mecbur kalırsam yaparım." Her ikisi de Rourke'un zorla içirmekten keyif alacağını biliyordu. "Bir şeye ihtiyacım yok, geçti. Herkes senin gibi kimyasal bağımlısı olmak zorunda değil. Sevgilim, gerçekten çok tatlısın." Eve'in karşı koyamayacağı kadar hızlı bir hareketle kulak memesini baş parmağı ve işaret parmağı arasına sıkıştırarak aşağı doğru çekti. Sonra bileğini Eve'in çenesine dayayarak hafifçe aşağıya çekmesi Eve'in ağzını açmasına yetti. Rourke kapı hemen bu boşluğa attı. "Birinci aşama tamam." Eve dönmeye çalıştı ama yutmaya çalışmakla meşgul olduğundan başarılı olamadı. Sonra birden kafasının geriye doğru çekildiğini ve ağzının iyice açıldığını, o tuhaf sıvının da boğazından aşağı boşalmakta olduğunu anladı. Karşı koymak için 2 kez öğürse de sonunda hapı yuttu. "Seni öldüreceğim." "Hepsinin bitmesi gerek." Rourke kararlı bir hareketle onu yatağa bastırarak bardağın geri kalanını bocaladı. "İkinci aşama da tamam." "Sen ölü bir adamsın, Rourke." Eve elinin tersiyle çenesinden akanları sildi. "Daha farkında değilsin ama çoktan nefesin durdu. Yürüyen bir ölüsün. Eğer sen makul sınırlar içinde kendine bakmayı becerebiliyor olsaydın, ben ikimize de bu sıkıntıyı yaşatmamayı dilerdim. Ve sonunda öldüğünü fark edip yere serildiğinde, nasıl, daha iyi hissetmeye başladın mı? Sen öyle boylu boyunca uzanırken, ben soğuk, cansız bedeninin üzerinde zıplayıp dolap dediğin o mağaza bozmasını açıp ateşe vereceğim." "Gerçekten sevgilim, kabalaşmaya gerek yok." "Evet, daha iyisin şimdi," dedi kafasını sallayarak. "Senden nefret ediyorum." "Biliyorum." Uzanarak onu çevik bir hareketle öptü. "Ben de senden nefret ediyorum. Benim canım omlet çekti. Hadi sen duşunu al, sonra kahvaltıda konuşmamıza devam ederiz. Ben seninle konuşmuyorum." Ayağa kalkarken Rourke'un yüzünde bir sırıtma belirdi. Ne kadar da klişe ve dişilere özgü bir silah. Dönerek merdivenlere doğru ilerledim. Birden Eve'in sırtına atladığını hissedince hiç şaşırmadı. Eve, dirseğinin arasına aldığı boğazını sıkıştırırken, "Evet, böylesi daha iyi sanırım," demeyi başardı. "Bir daha kime dişi dediğine dikkat et dostum." Eve, Rourke'un sırtından inerek çıplak bir halde banyoya doğru ilerledi. Rourke, genç kadının öfkeyle salladığı kalçalarını izlerken keyiften dört köşeydi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 190. Devamı 20. ayrımda.